Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Case Against Socialism. ABD'li senatör ve hekim Rand Paul'un Kelly Ashby Paul ile birlikte kaleme aldığı Sosyalizme Karşı Özgürlükçü Muhafazakar Bir Savunma kitabıdır. Eser, sosyalizmi üretim araçları üzerinde kamusal ya da kolektif denetimi büyüten bir siyasal ekonomi anlayışı olarak ele alır. Ardından bunu serbest piyasa kapitalizmi, özel mülkiyet ve sınırlı devlet ilkeleriyle karşılaştırır. Paul'un temel amacı sosyalist vaatlerin, özellikle eşitlik, ücretsiz kamusal hizmetler ve ekonomik güvence söylemlerinin, uygulamada neden yoksulluk, kıtlık, yolsuzluk ve siyasal baskı doğurduğunu göstermektir. Kitap, akademik olarak rakip kuramları eşit mesafede tartışan bir inceleme değildir. Belirgin bir politik tez savunur ve tarihsel örnekleri, bu tezi destekleyecek biçimde bir araya getirirdi. Venezuela, Sovyet deneyimi ve İskandinav ülkeleri hakkındaki yaygın tartışmalar anlatının önemli dayanaklarıdır. Bu nedenle kitap, sosyalizm-kapitalizm tartışmasına liberal ve libertaryen sağdan yöneltilen güçlü, fakat tartışmalı bir müdahale olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak Venezuela örneği üzerinden fiyat kontrolleri ve ekonomik çöküş iddiası, kitabın en görünür dayanaklarından biri Venezuela'dır. Paul,
bir dönem petrol gelirleri sayesinde görece güçlü olan bu ekonominin devletin fiyatlara, üretime ve dağıtıma yoğun biçimde müdahale etmesiyle ağır bir krize sürüklendiğini ileri sürer. Buradaki mantık zinciri şöyledir. Devlet, temel malları siyasi olarak arzu edilen düşük fiyatlardan satmaya zorladığında, üreticinin maliyetini karşılaması ve yeni üretime yatırım yapması zorlaşır. Arz gerilerken talep, yapay biçimde yüksek kalır, sonuçta raflar boşalır, kara borsa genişler ve ayrıcalıklı dağıtım kanalları oluşur. Paul ayrıca para basımı ve kötü yönetimin enflasyonu hızlandırdığını, satın alma gücünü aşındırdığını vurgular. Bu anlatı, sosyalist politikaların tek başına her krizi açıkladığı iddiasına dayanır. Oysa Venezuela'nın petrol fiyatlarına bağımlılığı, kurumlarının niteliği ve dış ekonomik koşullar da değerlendirmede önem taşır. Kitabın yaklaşımı bu ek etkenleri ikincil görür. Yine de okura, fiyat sinyallerinin sadece soyut piyasa araçları olmadığını, üretim ve tüketim kararlarını koordine eden bilgiler olduğunu hatırlatır. Paul'un çıkarımı nettir. Yoksulluğu azaltma amacıyla tasarlanan geniş kapsamlı kontroller, üretim teşviklerini bozarsa, hedeflenen kesimlere dahi kıtlık ve daha yüksek maliyet olarak dönebilir. İkinci olarak, eşitlik vaadinin bürokratik ayrıcalık ve yolsuzluk riskiyle çatışması. Paul, sosyalizme yönelttiği eleştiri yalnızca büyüme oranları ya da enflasyon üzerinden kurmaz. Ona göre asıl sorun, kaynak tahsis etme yetkisinin siyasal merkezde toplanmasıdır. Bir ekonomide hangi işletmenin kredi alacağına, hangi malın ne kadar üretileceğine, ithalat izninin kime verileceğine ve fiyatların nasıl belirleneceğine devlet karar verdiğinde. Bu kararlar büyük bir ayrıcalık alanı yaratır. Kitabın savı, bireylerin piyasa içinde çok sayıda gönüllü işlem yerine sınırlı sayıdaki kamu görevlisinin kararına bağımlı hale gelmesidir. Bu bağımlılık, kayırmacılık, rüşvet ve partiye yakın grupların korunması için elverişli bir ortam doğurabilir. Paul, eşitlik adına kurulan sistemlerin, yöneticiler ile sıradan yurttaşlar arasında yeni bir hiyerarşi ürettiğini öne sürer. Serbest piyasa savunusunun bu noktadaki mantığı, ekonomik gücün tek bir siyasi elde değil, rekabet eden çok sayıda aktör arasında daha dağınık kalmasıdır. Bununla birlikte piyasaların da tekelleşme, eşitsizlik ve nüfus ticareti sorunlarından kendiliğinden arınmadığı açıktır. Kitap bu karşı sorulara sınırlı yer verir. Buna rağmen, İyi niyetli yeniden dağıtım hedeflerinin hangi denetim mekanizmalarıyla yürütüleceği sorusunu keskin biçimde gündeme getirir. Paul için mesele, eşitlik hedefinden çok, bu hedefe ulaşmak üzere kime ne kadar zorlayıcı yetki verildiğidir. Üçüncü olarak, İskandinav Refah Devleti'ni sosyalizmle özdeşleştirmeye itirazı, kitap Danimarka. İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinin Amerikan siyasetinde sıkça sosyalizmin kanıtı olarak sunulmasına doğrudan karşı çıkar. Paul'a göre bu ülkelerde yüksek vergiler, kapsamlı sosyal hizmetler ve güçlü sendikalar bulunsa da, Bunlar üretim araçlarının devlet mülkiyetinde olduğu klasik sosyalizm anlamına gelmez. Bu ekonomilerde özel şirketler, girişimcilik, uluslararası ticaret, mülkiyet hakları ve rekabetçi piyasalar merkezi rol oynamayı sürdürür. Dolayısıyla Paul, refah devleti ile sosyalizmin aynı kavramlar gibi kullanılmasının analitik bir hata olduğunu savunur. Bu ayrım önemlidir çünkü tartışmayı iki farklı soruya ayırır. Birincisi, piyasa ekonomisi içinde vergilerin ve sosyal güvenliğin düzeyi ne olmalıdır? İkincisi ise, devlet üretim ve mülkiyet üzerinde ne ölçüde doğrudan denetim kurmalıdır? Kitap, İskandinav başarısını ikinci modelin değil, birinci modelin piyasa temeli üzerinde kurulmuş olmasına bağlar. Ancak bu yorum da seçicidir. İskandinav kurumlarının kamusal hizmet kapasitesi, işçi örgütlenmesi ve geniş toplumsal uzlaşma gibi unsurlarını daha ayrıntılı incelemez. Oker açısından değerli nokta, etiketlerin ötesine geçme çağrısıdır. Bir ülkenin yüksek vergi uygulaması, onun bütün ekonomik yapısının sosyalist olduğu anlamına gelmez. Sağlıklı karşılaştırma, mülkiyet yapısına, piyasa açıklığına, hukukun işleyişine ve devletin karar alanına bakmayı gerektirir. Dördüncü olarak, ekonomik merkezileşmeden otoriter yönetime uzanan nedensellik, Paul'un kitabındaki en iddialı tez. Sosyalizmin zamanla otoriterliğe yönelme eğiliminde olduğudur. Bu tez, merkezi planlamanın yalnızca ekonomik bir teknik olmadığı düşüncesine dayanır. Devlet üretim hedeflerini, ücretleri, fiyatları ve kaynak dağılımını belirlemek istiyorsa, planın işlemesini engelleyen grevler, muhalefet, bağımsız basın ya da girişimci tercihleriyle karşılaşabilir. Paul'a göre yönetim, başarısız planı değiştirmek yerine muhalefeti suçlamayı seçtiğinde baskı araçlarını genişletme riski doğar. Kitap, propaganda. Sansür ve siyasal şiddetin bazı tarihsel sosyalist rejimlerde rastlantısal sapmalar değil, merkezi denetimin korunmasına hizmet eden araçlar olduğunu öne sürer. Bu argümanın gücü, ekonomik kararların siyasi özgürlüklerden bütünüyle ayrı düşünülemeyeceğini göstermesidir. Bir yurttaşın çalışma, yatırım yapma, mal alıp satma ve örgütlenme alanı daraldıkça devlete bağımlılığı artabilir. Fakat sosyalizmin her tanımı ve her uygulaması zorunlu olarak aynı sonuca gider demek, tarihsel çeşitliliği azaltan geniş bir genellemedir. Demokratik kurumlar, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı ve sivil toplum, devlet müdahalesinin sınırlarını etkileyen unsurlardır. Paul bu niteliklerin koruyucu rolünü kabul etmekten çok iktidarın yoğunlaşmasına odaklanır. Bu nedenle bölüm, kesin bir tarih yasası olarak değil, geniş ekonomik yetkilerin özgürlükler üzerindeki olası etkileri hakkında güçlü bir uyarı olarak değerlendirilmelidir. Son olarak,
kapitalizmi yalnızca verimli değil, ahlaki bir düzen olarak savunması. The Case Against Socialism.
Kapitalizmi sadece daha fazla mal ve hizmet üreten bir sistem diye sunmaz. Paul, özel mülkiyetin, gönüllü mübadelenin ve girişim özgürlüğünün ahlaki açıdan da üstün olduğunu ileri sürer. Bu görüşe göre insanlar emeklerinin, tasarruflarının ve yeniliklerinin sonuçları üzerinde söz sahibi olmalıdır. Piyasa fiyatları, milyonlarca kişinin ihtiyaç ve tercihleri hakkında merkezi bir kurulun tek başına toplayamayacağı bilgiyi iletir. Kara olasılığı girişimciyi risk almaya ve tüketicinin talep ettiği çözümleri bulmaya yöneltirken, zarar olasılığı da kaynakların israf edilmesini sınırlar. Paul, kapitalizmin özellikle orta ve düşük gelirli kesimlerin yaşam standardını yükselten yenilikler ürettiğini savunur. Kitabın bu bölümü, eşitsizliğin varlığını otomatik olarak ahlaki başarısızlık sayan yaklaşıma itiraz eder. Ona göre önemli soru, yalnızca gelir farkı değil, insanların zaman içinde refah ve fırsat bakımından ilerleyip ilerlemediğidir. Buna karşılık, piyasa sonuçlarının adaletini değerlendirmek için başlangıç eşitsizlikleri, tekeller, çevresel maliyetler ve temel hizmetlere erişim de hesaba katılmalıdır. Kitap bu sorunlara devletin daha geniş rolünü kabul ederek yaklaşmaz. Bunun yerine rekabetin, hukuki eşitliğin ve sınırlı hükümetin daha iyi düzeltici çerçeve sunduğunu düşünür. Eserin ayırt edici tarafı, ekonomik etkinlik ile kişisel özgürlüğü aynı savununun parçaları olarak birleştirmesidir. Sonuç olarak bu kitap, sosyalizm kavramının tarihsel sonuçları. Devletin ekonomik rolü ve bireysel özgürlükler üzerine özgürlükçü sağ perspektiften yoğunlaşmak isteyen okurlar için uygundur. Özellikle Venezuela örneği.
Fiat kontrolleri, kamu mülkiyeti.
İskandinav modeli ve merkezi planlama gibi başlıklarda siyasi söylemlerin hangi varsayımlara dayandığını görmek isteyenler yarar sağlayabilir.
Okur. Kitabı tarafsız bir iktisat ders kitabı ya da sosyalist düşüncenin kapsamlı bir temsili olarak beklememelidir.
Paul, sosyalizmi çoğunlukla tarihsel devletçi rejimler ve güncel Amerikan solunun politika önerileriyle aynı süreklilik içinde yorumlar. Bu yaklaşım,
savını berrak ve kolay takip edilir kılar.
Ancak sosyalist gelenek içindeki farklı görüşleri ve kapitalist ekonomilerin yapısal sorunlarını daha az görünür hale getirir. Benzer antisosyalizm kitaplarından ayrıldığı nokta, soyut teoriyle yetinmemesidir. Güncel Amerikan siyasi tartışmalarını, Venezuela'nın çöküşünü, İskandinav ülkeleri etrafındaki kavram karmaşasını ve otoriterlik korkusunu tek bir polemik çerçevesinde birleştirir. Pratik yararı. Kamu politikalarını değerlendirirken Nito Teşvik'i sosyal yardım ile devlet mülkiyetini, yüksek vergi ile merkezi planlamayı birbirinden ayırmaya zorlamasıdır. En verimli okuma biçimi, kitabı karşıt görüşlerle birlikte ele almaktır. Böylece okur, Paul'un özgürlük, mülkiyet ve iktidarın sınırlandırılması konusundaki güçlü sorularını ciddiye alırken, geniş tarihsel genellemelerini ve seçtiği örneklerin sınırlarını da daha dikkatli tartabilir. Destek olmak isterseniz Rand Paul kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.